Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Evet, bu hafta sizlerle aslında hemen kripto ile ilgili konuları konuşacağız ve hemen konuğumuzu da tanıtmak istiyorum. Bitçi İş Geliştirme Müdürü Azat Bolcal. Merhaba Azat, nasılsın? İyisin umarım.
Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bildiğiniz gibi tabii bu kripto yasası gelince birden aslında bir süredir konuşuluyordu. Yani böyle yeni, sanki ilk defa konuşulmuş bir şey değil. Birden hiç yoktan çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz ama tabii piyasada bir anda bir etkiye neden oldu. Yani özellikle yabancı borsalar ne olacak, çok soru işareti havada kaldı. O yüzden de bu soru işaretleri zannediyorum insanlarda bir meraka yol açtı. Biz de dedik ki bir konuşalım ve anlatmaya çalışalım. Hem de tabii Bitçi Borsası Türkiye'de birçok aslında token listelenmiş ve yeni listelemeleri yapan bir borsa bir taraftan da. Sen de direkt olarak işin içindesin zaten ve ben de kendi diğer Zignali tarafındaki rolümden dolayı da biliyorum. Dedik ki konuk alalım ve konuşalım. Şimdi öncelikle ne düşünüyorsun bu yeni yasa hakkında? Yani kripto varlık yasası iyi mi bizim için, kullanıcılar için? Yani bizim için derken ben kullanıcıları kastetmiş olayım. Kullanıcılar için iyi mi yoksa daha çok yol var mı? Yorumlarını ilk önce bununla ilgili yorumlarını almak isterim.
Tabii ki. Burada şöyle yapalım. Siz kullanıcı olun, ben exchange tarafı olayım. Tamam. Öyle yorumlayalım. Daha
peki, tamamdır. Olur. Ben o zaman direkt borsa kullanıcısı gibi söyle, exchange kullanıcısı gibi söylüyorum. Okey, tamam.
Kesinlikle. Şimdi aslında öncelikle biraz şuradan bakmak lazım. Şimdi bankacılık ve fintech alanında Türkiye her zaman önce olmuştur. Hızlı adapte olmuştur.
Doğru.
Genç nüfusun etkisi, enflasyonun yüksek olması vesaire gibi etkenlerden kaynaklı. Türkiye hem bankacılık hem fintech alanında hem de kripto paraları anlamında gerçekten de genç nüfusun da etkisiyle hızlı entegre olan ülkelerden bir tanesi. Özellikle bankacılık alanında dünyada birçok teknolojiyi Türkiye gibi bankacılık, fintech alanını yakalayamayan birçok ülke hala söz konusu. Avrupa'dan ve Amerika'da bankacılık sistemi açısından Türkiye gerçekten çok ilerlemiş durumda. Türkiye'deki özellikle büyük bankalar teknoloji anlamında üst düzey hizmet veriyorlar halka. Kullanıcılarına, yatırımcılarına, müşterilerine diyelim daha çok.
Çok doğru.
Kripto tarafında da Türkiye çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Bunun sebepleri var tabii ki. Nedir? Enflasyon, genç nüfus. Biz Asya ve Avrupa'yı birleştiren, aslında Orta Doğu ve Avrupa'yı birleştiren ülke konumunda olmamız, yani jeopolitik konumundan kaynaklı Türkiye gerçekten de birçok konuda önce olmuştur. Ve özellikle de biz tüketim toplumuyuz. Yani daha çok.
Doğru.
Bundan kaynaklı Türkiye'deki insanlar, yatırımcılar, kullanıcılar kripto kısmına, blockchain'e adapte olmuştur. Yeni regülasyon taslağı önümüze geldi ve biz Bitçi Borsa olarak ve ben bir kullanıcı olarak regülasyon taslağını inceledim ve şu kanıya vardık biz. Tamamıyla yatırımcıyı koruyor ve aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenli olarak bir denetleme sistemine tabi edildiğini, aynı zamanda bunun sürdürülebilir olması gerektiğini, bunların gelecekte daha iyi bir şekilde hizmet verebilmelerini sağlayıcı denetlemeleri olacağını belirttiler. Bu aslında iyi bir şey. Neden iyi bir şey?
Evet.
Çünkü yatırımcı her zaman güvenli bir limanda olmak ister. Blockchain, kripto paralar, biliyorsunuz ki çok riskli varlıklar. Buralarda hani birçok batan firma oldu. Örneklerimiz, yaşadık bunları.
Sıfırlanan, değeri sıfırlanan varlıklar var.
Kesinlikle.
Yok olan şirketler var dediğin gibi. Yani dolandırıcı olan şirketler var.
Evet, projeler var evet. Birçok konuda. Şimdi aslında bunlara baktığımızda TÜBİTAK, SPK, MKK gibi büyük kuruluşların devreye girmesiyle beraber yatırımcı burada biz kripto para borsalarını denetliyoruz ve olabildiğince yatırımcıyı korumaya çalışıyoruz. İmajı veriliyor. Aynı zamanda işin içinde verginin olmayışı, yani regülasyonda vergiden bahsedilmemesi yatırımcı tarafından pozitif olarak algılanıyor. Diğer bir kısım ise aslında benim demek istediğim şey, regülasyonun neden bizim için çok önemli olduğunu belirtmek gerekirse burada Web2'de kalan, yani BIST'e yatırım yapan ya da yurt dışı piyasalara yatırım yapan, daha çok hisse senetleri, fon şirketlerine yatırım yapan bir kitlenin bu güvenli bir ortamda yatırımlarını aktarabilmesi için bir güvenli ortam sağlandığını söyleyebiliriz. Sağlanacağını söyleyebiliriz daha çok.
Yani bu aslında buraya gelen regülasyonla beraber aslında ciddi şirketler de nasıl ki geçtiğimiz dönemlerde işte Bitcoin ETF'in çok konuştuk ettik. Niye bu çok önemliydi? İşte buradan sonra aslında hani bu tanınacak, bu işte varlık olarak tanınacak Bitcoin mutlaka burada rol işte söz sahibi bir varlık haline gelecek diye tabii ki aynı şeyden bahsetmiyorum ama en azından resmiyet anlamında burada bunun tanınması, bilinmesi anlamında önemli bir konu. Çünkü burada regülasyon olunca ha bir dakika burada bu işin düzenlemesi var. O zaman burada bir harekete geçirilebilir. Böyle hani işte orman kanunu yok. Yani istediğini yap veya istediğin hiçbir şey yapma gibi değil.
Kesinlikle.
Düzenlenmiş bir alan olacak. Düzenlenmiş bir alanda oynamak belirli çizgileri olacağı için hiç olmayana göre tabii ki tercih sebebi. Özellikle ciddi kurumlar için yani yatırım kurumları için de düşünürsek senin de söylediğin gibi. Onun için ki onların varlığı bana göre de uzun vadede, belki kısa vadede değilse de uzun vadede gerçekten kritik.
Kesinlikle katılıyorum.
Peki şunu sorayım. Yani nasıl varlık bu kripto varlık hizmet sağlayıcıları nasıl çalışacaklar? Nasıl faaliyet gösterecekler? Şu an işte Bitcoin tabii benim yani Türkiye'deki bir borsadan bahsediyoruz. Yani yerli bir borsadan bahsediyoruz Bitcoin için.
Kanunlara tabi.
Evet. Ofisi denedim. Burada, kendisi evet. Burada. Hani kimin olduğu bilinen, işte o bizim kripto tabiriyle DOX dediğimiz yani sahibi şu su bu su belli yani hani kim yönetiyor ediyor. Her şey açık. Bunun gibi mesela diğer bir aslında merak konusu da şeydi. Yabancı borsalarla da ilgili bir hatta ilk gün bir şey oldu. Yani biz peki bizim paramız yabancı borsada onlar kalacak mı orada tadında bir korku oldu. Halbuki tabii nedir? Yani kripto para borsaları buradaki bir coin'in peşine düştüğünüzde diyelim ki onu işte XYZ borsasında buldunuz. Oradakinden de dedin ki eğer bitçi listelediyse aslında bu tarafa da aktarabiliyorsun onu. Dolayısıyla çok kolay ve hızlı bir şekilde bir dolaşım söz konusu. Burada bir sıkıntı var mı? Yani o nasıl düzenlenecek? Bununla ilgili bir konu var mı? Yani sizde olması yani sizde olmayan bir coin veya Türkiye'deki borsalarda olmayan, burada ofisi olan borsalarda olmayan bir coin olduğu zaman nasıl bir işlem gerçekleşecek? O zaman onlar için başka yöntemler mi gerekecek?
Aslında şöyle, taslak şunu belirtiyor. Yabancı global borsalar diyelim, yabancı demeyelim. Hı-hı. Türkiye'de ofisi, evet, Türkiye'de bravo. Şirketi olmayan, ya Türkiye'de şirketi de olabilir. Türkiye dışında şirketi olan global borsalar hizmetlerine devam edebilecek. Fakat Türkiye'de şirketi yoksa, ofisi yoksa, personeli bir irtibat,
ilgisi yoksa,
iletişimi olmayan bir evet. personeli yoksa Türkçe hizmetini veremeyecek. Tabii ki yine İngilizce ve diğer dillerde hizmet vermeye devam edecek. Hayatına evet. devam edecek. Burada bir yasaklayıcı bir şey yok. Kullanıcılar buradan Türk borsalarından yatırımlarını global borsalara da aktarabilecek. Oradan da Türkiye'ye yine aynı şekilde transfer edebilecekler. Bu aslında güzel bir şey. Bu evet. yasaklayıcı değil. Sadece denetleyici olduğu için, Türkçe hizmet verdiklerinde denetlenemeyecekleri için ve kullanıcıları korumak adına böyle bir şey olmasını engelleyeceği için bu pozitif bir şey yine yatırımcılar evet. açısından, kullanıcılar açısından. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde ciddi örnekler yaşadık, hepimiz biliyoruz. Projeler olarak Luna projesini yaşadık. Borsa olarak FTX borsasını yaşadık. Borsa ismi verebilirim burada bir sakınca.
Tabii tabii tabii tabii tabii.
Türkiye
yani FTX'in adını vermeyeceğiz de ne diyeceğiz yani? Hani bir böyle
çok arkadaşımız
gibi gösteren ondan sonra ortaya çıkan işte ne yönetim kurulu toplantısında ne böyle hani çiftlik yönetir gibi hani çiftlik diye çiftlik bank yönetir gibi diyeyim de bari hani öyle evet. Ondan sonra bunların ortaya çıkması hakikaten hani bir de dünyanın en büyük şirketlerinden biri yani kripto konusundaki işte
şeydi.
En hatırı sayılırlardan bir tanesi olarak evet. kişi olarak da baksan ne bileyim hani şey diyelim gıda tarafında hani öyle demeyeceğim de Nusret nasıl çok böyle ünlüyse kurucusunun da Sam Bankman'ın da bu kadar ünlü olduğu bir şeyden bahsediyoruz yani. Medyanın bayıldığı bir adam her tarafta gözüküyor ediyor. Sonra bir gol yani işte hadi hep beraber çıkalım işin içinden çıkabiliyorsak diye. O yüzden çok doğru söylüyorsun yani olmaması için yapılacak her adıma destek vermemiz lazım böyle bakınca.
Kesinlikle. Burada aslında MASAK, SPK, TÜBİTAK gibi devreye girmesiyle beraber yine regülasyonda. Öncesinde zaten MASAK denetimlere tabiydi.
Doğru.
Yani MASAK Türk borsaları, Türkiye'deki şirketleri, Türkiye'deki kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ara ara zaten denetliyor. FTX Global'de maalesef yatırımı olan arkadaşlarımın %99'u maalesef varlıklarını çekemedi ya da alamadı. Ama FTX TR'de varlıkları olan arkadaşlarım ya da çevrem diyelim yatırımlarını, varlıklarını hem likide dönebildiler hem alabildiler. %99 ya da %100 diyebilirim. Burada işte aslında en büyük etken bu. Yani Türkiye'deki kanunlara tabi olan exchange'ler daha farklı bir konumda. Globaldeki Seysellerde, BBVA'da, Malta'da veyahut da diğer ülkelerde konumlanan global borsaların denetimi vesaire çok daha farklı. Belki denetime bile tabi olmuyorlardır. Bunu bile bilemiyoruz. FTX'in batışı müşteri varlıklarını kullandığı için battı. Burada yeni yasa aslında çok güzel bir şey getirmiş. Self-custody. Self-custody, müşteri varlıkları her müşterinin kendi cüzdanlarında tutulması gerektiğini, bunu borsaların hiçbir şekilde kullanamayacağını ve müşteri varlıklarını kendi cüzdanlarında saklamaya devam etmesi gerektiğini bildirmiş. Yani yeni regülasyonla beraber bu faaliyet, bu hayata geçecek. Zaten Türk borsaları Masak denetimine tabi olduğu için zaten bunları zaten yapmıyordu. Ama şimdi bu aslında tamamıyla bir kanunlaşmış olacak. Bir mevzuata tabi olmuş olacak. Yine yatırımcılar için gerçekten çok muazzam bir şey. Çünkü dediğim gibi büyük yatırımcılar, büyük şirketler, kurumsal şirketler bu yeni regülasyonla beraber piyasaya, Türkiye'deki piyasaya giriş yapabileceğini düşünüyorum.
Yani aslında şöyle, şimdi sen anlatırken de bir taraftan şunu düşündüm. Bankalarda örneğin, yani yatırılan meblağın, bakiyelerin işte belli bir kısmı güvence altında. Yani herkes gelse parasını çekmek istese bankadan zaten çekemiyor. İşte kredi de veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, hani parayı işletiyor, yapamıyor. Ama böyle bir kanunla kripto tarafında parayı yatıran kişinin parasının güvencede olduğunu, bu yani Türkiye'deyse, Türkiye'de muhkim ve SPK'ya, bu bahsettiğimiz kanuna uyumlu bir şekilde çalışıyorsa, ki öyle çalışmak zorunda, o zaman parasını, yani herkes geldi, hani 1000 kişi para yatırdı, 1000 kişi para çekmek istedi, çekebilir. Doğru mu anlıyorum?
Kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Çünkü yani burada SPK diyor ki,
evet,
benden diyor lisans almak zorundasınız diyor. Ve size diyor mevcut şu anda devam eden kripto varlık hizmet sağlayıcıları lisansa başvuruyor ve lisansını almak zorunda hayatına devam edebilmek için. Lisansı alamazsa bir ay içerisinde tekrar başvurabiliyor. O bir ay içerisinde eğer lisansını alamazsa maalesef 3 aylık bir süre veriliyor ve 3 aylık süre zarfında kullanıcıyı korumak adına tasfiye başlıyor. Tasfiye süreçleri başlıyor. Tasfiye sürecinde olacak borsa var mı? Borsalar olacak mı? Kesinlikle bilmiyorum.
Evet, göreceğiz bunu beraber.
Evet, bunu göreceğiz. Ama burada en önemli etken sermayesi yüksek olan, güvenilir olan, yine personelinde finans geçmişi olan, kalite olan, hayatına devam edecek borsalardan bir tanesi olacaklardı bunlar. Büyük bir fark olacaktır. Büyük bir fark yaratacaktır özellikle. Şu an için sermaye şartları veya işte yönetim kurulunda lisans, işte SPK lisansına sahip veya bilmem daha önceki iş deneyimlerinden olması zorunlu kılan bir maddeler yok.
Evet.
Ama bu şu an bizim birinci mevzuatımız. Biz buna birinci mevzuat diyoruz. Şu anki mevzuat birinci mevzuat. Bu yakın zamanda diyelim, benim düşünceme göre önümüzdeki 3 ya da 6 ay içerisinde ikinci bir mevzuat devreye girecek. Ve bunlar da yavaş yavaş zorunlu hale getirilecek. Sermaye şartları, örneğin 250 milyon TL'lik bir sermaye şartı getirilebilir. Yine yönetim kurulunda olan veya C-level title'da olanlar için lisanslama, belki mevcut SPK lisansları ya da yeni SPK'nın getireceği kripto ile ilgili yeni lisanslamalara sahip olma zorunluluğu. Yine denetimde, iç denetimde olması gereken zorunlu, dış denetimde daha çok olması gereken zorunlu personel yeterliliği olması düşünülüyor. Bunlar konuşulan. Yasada bunlar geçmiyor. Yeni yasada aynı zamanda devletin şöyle bir şeyi var. SPK'nın ve TÜBİTAK'ın beraberinde getirdiği kripto varlık hizmet sağlayıcıların gelirinin %1'i TÜBİTAK, diğer %1'i bildiğim kadarıyla sermaye piyasası kuruluna aktarılacağı söz konusu.
Bu mesela nasıl aktarılacak? Yani parayı çekerken, yatırırken mi? Belirli bir dönüş sırasında mı, yoksa her harekette mi? Bir netlik var mı burada?
Bu şu anda yatırımcı ile ilgili kısım değil. Hmm. Bu borsalarla ilgili olan kısım.
Ha, peki.
Evet, borsalar kendi gelirinin şu an gelir olarak görülüyor ama bu net kar da olabilir. Büyük ihtimal net kar üzerinden olacağını düşünüyorum. Gelir olursa ciro anlamında olur.
Yani evet, evet.
Yüksek mevdalar söz konusu olabilir. Fakat şu an için gelir olarak yazıyor ve bu gelirin %1'i SPK kuruluna, %1'i TÜBİTAK'a aktarılacak. Yine mevcut borsa listelemeleri, biliyorsunuz ki global projeleri en çok isteyen
listeler. Tam da o konuya gelecektim ki Bitçi de aslında burada önemli rol sahibi Türkiye'de.
Kesinlikle. Biz ekosistemde, özellikle ekosistemin içerisinde olmayı her zaman güncel, en hızlı şekilde ekosistemin içerisinde olmayı hedefliyoruz ve şu anda da o şekilde gidiyoruz.
Doğru.
Global projeleri Türkiye'de gerçekten de en hızlı şekilde listeleyebilen borsalardan biriyiz, borsayız diyebiliriz aslında. Hı hı. Ve TÜBİTAK burada devreye giriyor. Diyor ki listeleyeceğiniz herhangi bir proje ya da ön satışını gerçekleştireceğiniz herhangi bir projede benden diyor onay almak zorundasınız. Benden onay aldığınız takdirde bu projeyi listeleyebilirsiniz. Bu da aslında yatırımcıyı korumak adına yapılan bir şey.
Günün sonunda aslında net olarak böyle.
Evet.
Ama sence peki bu mümkün olabilir mi? Yani oradaki mekanizmayı nasıl kurmak? Gerçekten düşünüyorum yani hani böyle olunca mesela meme coin listelemek mümkün hale gelir mi?
Gelebilir. Kesinlikle gelebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü TÜBİTAK aslında şunu hedefliyor. Projenin daha şeffaf, daha güvenilir, daha oturmuş, daha piyasa, belli bir piyasaya yayılmış bir proje mi değil mi olan kısmına bakacağını düşünüyoruz. Bu bir düşünce. Çünkü TÜBİTAK'ın proje şartları henüz önümüze gelmedi. Yani evet. Şu şartlarda projeyi kabul ederim ya da şu şartlarda kabul etmem kesinlikle dediği bir şey yok. Hı-hı. Ama biz bizim ekosistem içerisinde uzun yıllar olduğumuz için biz bu şekilde düşünüyoruz. Yani yatırımcıyı koruyacak şekilde belli bir hacim içerisinde olmuş, belli bir piyasa değerine sahip olmuş projelere onay vereceğini düşünüyoruz.
Şimdi şu aşamada yok ama sonrasında bu kriptolardan yani şimdi kurumları ilgilendiriyor dedin. Şirketleri ilgilendiriyor bu %1'lik konu.
Kripto varlığının sağlayıcıları.
Evet, sonrasında senin beklediğin veya tahmin ettiğiniz, duyduğunuz var mı? Kullanıcıları direkt olarak ilgilendiren, onun cebinden yani işte ne bileyim TL'ye döndüğünde kesilecek bir şey veya işte USD yani Türkiye'de bir bankaya kendi parasını aktarmak istediğinde kesilecek bir vergi veya hayır direkt olarak yapılan her işlemde ben şu kadar vergi alacağım tarzında bir yaklaşım seziyor musun? Böyle bir vergilendirme bir ara çok korkunç sadece söylentiden ibaretti ama gerçeklik payında olduğunu düşündüğüm sonrasında tepkilerle beraber biz bunu bir daha bir gözden geçen dediklerini tahmin ettiğimiz bir konu vardı. Ya zannediyorum 1,5-2 sene kadar oldu herhalde onunla ilgili ama ne dersin öyle bir şey bekliyor musun?
Aslında şöyle şimdi bu regülasyonun çıkış amacının ne olduğuna bakmak lazım öncelikle. Türkiye'nin tek şu anda nihai amacı gri listeden çıkarılması. Yani gri listede de tek şu anda nokta olan kısım kripto varlıklar.
Evet.
Ve Sayın Mehmet Şimşek'in de belirttiği üzere biz gri listeden çıkmak istiyoruz ve bunun için tüm adımları atacağız.
Evet.
Yeni regülasyonun aslında ilk nihai amacı yatırımcıyı korumak ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sürdürülebilir olmasını sağlamak. Ama bununla birlikte temel nihai amacın Türkiye gri listeden çıkarılmasını sağlamak. Şimdi vergi konusuna girmek gerekirse biliyorsunuz ki Amerika'da beyana dayalı bir vergi sistemi var ve orada vergi bildiğim kadarıyla 30 ya da 40, %30 ya da 40
evet.
Civarında bir vergi var. 40 olması
İlgili
lazım.
İlgili IRS'in aldığı milletin çok sevdiği orada.
Evet. Beyan edeceksiniz oradan %40 ve bu çok yüksek gerçekten. Yani evet. Türkiye şartları için enflasyonist bir yapıda olan çok faizin doğru. Çok yüksek olduğu maalesef ülkemizde böyle bir faiz sistemine katlandığımız evet. için üzgün bir şekilde belirtmek
çok doğru.
gerekse de %40'lık bir vergi dilimi, %40'lık bir vergi ödeme çok çok yüksek bir vergi.
Doğru.
Avrupa'da da keza yine bildiğim kadarıyla Romanya'da %30'larda civarı olması gerekiyor. Avrupa'nın belirli ülkelerinde %20, %30'lar her Avrupa'nın kendi ülkesindeki vergi şeylere tabi oldukları için belirli bir oran ve bu oranlar gerçekten çok çok yüksek kriptodaki yatırımcı için. Çünkü burası çok riskli bir varlık. Yani çok riskli bir piyasa. Yani burada çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda çok yüksek kayıplar yaşayabilirsiniz. Ve bu riskleri satın alan biri için bu vergi dilimleri, vergi oranları gerçekten de yüksek. Ben ilk etapta bunun söz konusu olmadığını, hı-hı. gelecekte ikinci, üçüncü, dördüncü mevzuat sürekli update edilecek. Burada makul bir vergi dilimine vergi getireceğini düşünüyorum. Ama bu vergi kesinlikle yatırımcıya %20, %30 oranlarında değil de dövizdeki biliyorsunuz döviz
evet.
döviz aldığınızda
Ambio, evet.
gibi, binde bir gibi, evet. binde üç gibi ya da fon aldığınızda binde iki gibi bir oranların
çok güzel.
Evet. yansıyacağını düşünüyorum.
Bunlar makul gerçekten... oranda bu gerçekten yani düşünüyorum böyle yapılırsa gerçekten makul olur. Yani kambiyo vergisi ve dediğiniz gibi evet abi orada gördüğümüz vergiler bunlar normal diyebileceğimiz makul diyebileceğimiz rakamlar. Öbür türlü cezalandırmak istermiş gibi yapılmasında tabii sıkıntı olur. Bu regülasyon ve senin tabii söylediğin çok önemli. Çıkış amacı gri listeden çıkmak olan bir kesinlikle. Aslında tasarıdan bahsediyoruz. Yani bu şu an benden yani işte etraftan ben para toplayayım vergi şeyisi düzenlemesinden ziyade uluslararası anlamda bir önemli bir konuyu çözüme kavuşturmak için aslında yaptığının altını çizmiştiniz. O yüzden bence çok önemli tabii orası.
Kesinlikle.
Esas kritik nokta da o. Peki.
Bence bununla birlikte hatta daha teşviklerin geleceğini düşünüyorum. Şöyle. Türkiye eğer dünyada bir kripto varlık, kripto paralarda bir söz sahibi olmak istiyorsa burada Dubai'deki sistem ya da Malta'daki ya da diğer ülkelerdeki sistemin ya da benzerini Türkiye'ye getireceğini düşünüyorum. Burada teşviklerin olabileceğini düşünüyorum. Vergi muafiyeti olabilir, sübvansiyonların olacağını düşünüyorum. Bazı konularda giderleri direkt vergiden düşürülebileceği bir sistem. Belki de hatta bir sonraki adımın, bunlardan sonraki bir sonraki adımın bence muhasebe sisteminin de getirilebileceğini düşünüyorum. Yani şirketlere Bitcoin'lerini ya da bazı kripto varlıklarını hepsinin olacağını düşünmüyorum. Yani belki
ama bununla ilgilenen isteyenler için bu yolun açılabileceği, resmi olarak bunu gösterebileceği.
Evet, buranın çünkü kripto paralar, kripto varlıklar, kripto para ya da kripto ekosisteminde şirketlerin gerçekten de büyük şirketlerin olduğu, milyar dolarlık şirketlerin olduğu ve bunların Türkiye'ye getirilmesinin desteklenmesi gerektiğini, teşvik edilmesi gerektiğini şu anda düşünen bir sağ olsun hem bakanlarımız hem milletvekillerimiz var hem de diğer Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışan personeller var.
Peki. Evet. Son olarak şunu o zaman sormak istiyorum. Gene AK Parti'den Sayın Ömer İleri de aslında bir açıklama yapmıştı. İlk gün o yabancı borsaların yani oradakiler için sanki onların kapatılacağı, faaliyetlerin durdurulacağı ile ilgili bir endişe vardı. Sen de aslında bununla ilgili açıkladın. Bu yaklaşım zannediyorum herhalde sürecek. TÜBİTAK'ın da işin içinde olmasının sebebi de aslında bir nevi yine bu işten, bu kültürü bilen, bu işi anlayan kişilerin bu noktalarda yer almasından dolayı da diye bir konu da var. Böyle midir? Yani sen de buna katılıyor musun?
Kesinlikle katılıyorum. Şimdi kripto ve finans birbirinden çok farklı, bağımsız. Yani blockchain, kripto paralar çok farklı bir yer. Finans veyahut da diğer sektörler birbirinden gerçekten çok bağımsız. Burayı anlamak gerekiyor. Yani burayı yaşamak, burayı anlamak, burayı bilmek gerekiyor. Sayın Ömer İleri Bey, kendisi de aynı zamanda ekibi de blockchain tarafında hakim, bilgili, bu tarafı anlayabilen bir kişi. Onun liderliğinde, onun ekibinin aynı zamanda liderliğinde iyi bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki Sayın Mehmet Şimşek'in ilk bahsettiği gri listeden çıkmak amaç olsa da yine devamında ben şunu düşünüyorum. Teşviklerle ve yapılacak yeni regülasyon, yeni altyapı sistemleriyle beraber kripto ekosisteminin Türkiye'ye iş istihdamı olarak aynı zamanda nakit akışının Türkiye'ye getirilmesi, yatırımların Türkiye'ye dolaylı yola, biz buna doğrudan yatırım diyoruz ama bence devletin Sayın Ömer İleri Bey'in ve ekibinin hedefi hem dolaylı yatırımların hem de doğrudan yatırımların tamamıyla Türkiye'ye aktarılmasını, yönlendirilmesini şeffaf bir şekilde bunu dünyadaki yasalara tabi olacak şekilde aktarılmasını sağladıklarını, amaçladıklarını düşünüyorum.
Valla evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli, bir taraftan da hani yüreğimize su serpen açıklamalar oldu. Sevgili BİTÇİ İş Geliştirme Direktörü Azat Bolcal bizimle beraberdi. Bir taraftan ben özel hayatta da tanıştığımız için iş gereği bazen sen dedim, bazen siz dedim, çok teşekkür ederim anlayışın içinde. Lütfen aynı şekilde ben de hani biz normalde böyle tabii Cem diye, Azat diye konuşuyoruz ama lütfen seyircilerimize de bunu da hatırlatmış olayım. Tekrar teşekkür ederim, ağzına sağlık. Çok değerli katkılar vermiş oldun. Yine tekrar zannediyorum bu konu zaten duman üstünde kalacak bir konu. Tekrar seni rahatsız edeceğiz diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum size. Burada ikinci mevzuat olacak, üçüncü mevzuat gelecek. Aynı zamanda regülasyon tamamıyla taslak, daha ziyade artık tamamıyla sistem başladığı anda mutlaka tekrar görüşeceğiz. Onun üzerinden mutlaka tekrar geçeceğiz sizlerle birlikte. Ben değerli vaktin için teşekkür ederim. Gerçekten de güzel sorular. Umarım tüm izleyenler bu konulardan faydalanabilir.
Mutlaka öyle olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Başka yayınlarda yeniden görüşmek üzere. Hem size hem de izleyicilerimize hoşçakalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.
Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.